Hayata dokunan sözler.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yine bir hayata dokunan sözlerde ben Serdar Aydın, stüdyo konuğumuz Selim Cerrah'la birlikte huzurlarınızdayız. Hoş geldiniz Sayın Cerrah.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Sayın Cerrah, önemli bir aydayız. Hicri 1440 yılına girdik. Biliyorsunuz Hicri ayların birincisi Muharrem. Nasıl ki miladi ayların birincisi Ocak ise Hicri ayların birincisi de Muharrem. Ve bugün 14 Muharrem'deyiz. 2 hafta oldu. 2 hafta sonu Muharrem'i uğurlayacağız. 1339'dan 1440'a girdik. Muharrem ayının bizim için kıymeti, bizim için özelliği Hicri yılbaşının içinde olduğu ay olması. Eyvallah. Ancak asıl önemi ise içerik muhteva açısından 10 Muharrem'le ilgili İslam literatüründe, İslam kaynağında, peygamber hayatında, siyer kitaplarında var olan bilgiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye 10 Muharrem'de ulaşır. Bakar ki oradaki Yahudi ve Hristiyanlar oruçturlar. Onlara sorar, bu ne orucudur diye sorar. Onlar da derler ki bugün bizim Musa Aleyhisselam'ın bizi Firavun zulmünden kurtardığı gündür. O yüzden biz bugün oruçluyuz, oruçlu ifade ediyoruz derler. Ben sizden Musa dedeme daha yakınım der ve o gün Müslümanlar oruçlu olmaya çağırır. Hicretin 6. yılında oruç farz edilinceye kadar Hazreti Ayşe annemiz diyor ki Muharrem oruçlarına Aleyhisselatü Vesselam çok dikkat etti. Ne zaman ki oruç farz oldu, sonra sahabesini Muharrem'in 10. günü oruç tutma konusunda muhayyer bıraktı. Yani sünnet olarak kaldı. Bir işin bu yönü var. Bir de tabii diğer bir yönü ise 10 Muharrem'de 61. Hicri yılda Peygamber Efendimiz'in cennette gençlerin ve şehitlerin efendisidir diye buyurduğu torunu Hazreti Hüseyin'in şehadeti var. Ben doğrusu bu hafta ve geçen hafta Cuma vaazında Diyanet'ten bununla ilgili daha şumullü, daha kapsayıcı, daha kuşatıcı, belki daha da çok bilgi verici bir hutbede bekledim. Daha çok vurgu Muharrem'e ve Muharrem içerisinde olanlara idi ama Kerbala çok az değinilmişti. Şimdi evet. Selim Cerrah, bunca birikim, bunca Ehl-i Beyt sevgisi, bunca okuma, bunca muhabbet, bunca seyahat, bunca ziyaret ardından Muharrem'le ilgili neler söylemek ister ve arkasından Kerbela'yı nasıl değerlendirir diye başlayalım isterseniz.
Evvela hayırlı günler dileyelim değerli dinleyicilerimize. Şimdi tabii Muharrem hürmetten geliyor, haram kılmaktan geliyor aynı zamanda. Veda haccını hatırlayacak olursak, İşte orada Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın işte bu aylarınız nasıl mukaddes, haram aylarsa işte birbirinize mallarınız, canlarınız, ırzlarınız da haram kılınmıştır şeklindeki o muazzam veda hutbesinin de buradan bir atıf yapmış olalım. Okumak veya dinlemek isteyenler veda hutbesini mutlaka okusun, bir daha tekrar gözden geçirmiş olsunlar. Hürmet, cana hürmet, mala hürmet, akla hürmet, nesle hürmet. Değil mi? Yani düşünceye hürmet. İslam muazzez bir din ve insanlığın izzetli, onurlu hayat yaşamalarını temin etmek için de gönderilmiş.
Evet.
Tabii ki bizim o Muharrem edebiyatımızda tarihe baktığımız zaman işte Hazreti Nuh'tan itibaren İşte Hazreti İbrahim, Hazreti Yusuf, Hazreti Musa vesaire anlatılan, bize kadar nakletle gelmiş olan birçok husus var.
Evet.
Ve elbette ki Aşure gününün bu yönü bir anlamda edebi bir yönde bunun üzerine menakıplar, hikayeler anlatılır, anlatıla gelmiştir. Bunlar işin tatlı tarafı. Bir de işin acı tarafı var. Acımasızlığın zirveye vurduğu Hazreti Hüseyin Efendimizin ve onunla beraber şehit düşen Kerbela şehitlerinin hikayesi
var.
Var. Ve bu yaşandı. Bu acı yaşandı. Bu acımasızlık yaşandı. Burada şöyle bir Türkiye'de veyahut da Sünni İslam anlayışında şöyle bir kafa karışıklığı da oluşuyor işin doğrusu. Ya işte bu işi işte daha çok İranlılar, Yemenliler yani Şiiler bu konuyu çok ön plana çıkarıyorlar. O zaman biz biraz görmeyelim dersek yanlış yaparız.
Eyvallah.
Bunu diyemeyiz. Çünkü 10 Muharrem'i aşure tatlısıyla idrak edemeyiz. Hüseyin'in acısıyla yad etmemiz gerekir. Hazreti Hüseyin ve yanında şehit edilen 72 insan. Onlar bir ideal için, bir gaye için de yola çıkmışlardı. Aynı zamanda bizim kutlu geleneğimize baktığımızda İslam zulme karşı bir dindir. Zulüm kimden gelirse karşısında durur, kime karşı işlenirse işlensin, onu engellemeye bizi teşvik eder.
Evet.
Zulüm bir şeye ait olduğu yerden alıp başka bir yere koymaktır. Dolayısıyla tabii ki tarihte yaşanmış olan acıları ve acımasızlıkları sürekli gündeme getirip de bunu işte Şii dünyasının yaptığı gibi bir gösteri kültürüne dönüştürmek doğru değil.
Bir patolojiye dönüştürmemiz gerekiyor.
Bu hiç doğru değil. Yani bu anmanın şekillerini, usullerini, usluplarını, tarzlarını da belli bir seviyede yerleştirmek, doğru bir yaklaşımla okumak, idrak etmek gerekir.
Evet.
Ama bu dünyada insanlar, dedik ya her hayat muazzezdir, kıymetlidir her insanın hayatı. Ama peygamber evladının hayatı, 72 peygamber evladı şehit edildi orada.
Evet.
Hazreti Ali'nin soyundan gelen, akrabalarından gelen 72 insan bir arada şehit edildiler.
Ve hunharca. Şimdi,
ve hunharca şehit edildiler.
Acımasızca.
Ya sebep de siyasettir, yani saltanat kavgasıdır, yani sebep
evet.
Bir ihanet değildir.
Sebep bir irtidat değildir.
Bir kötülük değildir.
Evet.
Sebep onların yapmış olduğu, yaşamış olduğu bir ne bileyim ben yani bir acımasızlık değildir.
Bir kısas değil değil mi? Değil. Bir kefaret değil.
Değil yani ortada işlemiş hiçbir bir şey suç yok. Ve mahkeme kararıyla bu suça verilmiş bir ceza yok.
Yok.
Ortada bir ihtiras var. Dünyayı daha zalimce yönetebilme arzusu var. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan tabii ki modern toplumlarda olduğu gibi bütün toplumlar devletler eliyle yönetilir. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kendisinin vefat ettiğinde geride bir devlet bıraktı. Ama bu devletin nasıl yönetileceğiyle ilgili bir metot bırakmadı. Onu ümmetin ortak aklına bıraktı.
Evet.
Ve zaman içerisinde Hazreti Bekir Efendimiz başka bir metotla, Hazreti Ömer başka bir metotla, Hazreti Osman başka bir metotla, Hazreti Ali Efendimiz başka bir metotla bir farklı bir iktidar metodolojisi. Bu bir zenginlik.
Bu bir zenginlik aslında.
Yani
bunu bu bir nakısı da değil. Bunun bir nakısı olarak görenler de var. Bu bir nakısı da değil.
Değil. Tabii.
Alternatiflerimizi, yöntemlerimizi çoğaltmak aslında değil mi?
Tabii. İşte burada yani şöyle, Yezid kim? Muaviye'nin oğlu. Muaviye kim? İşte efendim vahiy katipliği yapmış Hazreti Peygamber'in sahabesi. O zaman Muaviye.
Evet.
Onun sahabesi. O zaman biz onun işte Muaviye oğlunu hileyle, hurdayla aslında baskıyla, cebirle, zorlamayla kendi yerine bıraktı. Muaviye sahabe olduğu için onun yanlış yaptığına inanmayacağız. O zaman Yezid'i kabul edeceğiz, meşrulaştıracağız. Böyle bir otorite yok.
Yok. Ehl-i Sünnet uleması içerisinde böyle bir kanaat yok.
Yani, yok yani.
Yezid'e zalimdir, fasıktır. Hatta bazı Ehl-i Sünnet alimlerinden küfrüne dair fetva verenler de olmuşlardır. Sadece Ehl-i Sünnet şunu gördüm ben. Üstad ona katılır mısın? Demin başta söylediğim bir şey çok önemli. Bu bir patolojiye dönüşmesin diye çok sık anmaya, çok sık hatırlamaya veya çok sık bunu gündeme getirmeye belki biraz uzak durmuştur ama hükmünü adil vermiştir diye düşünüyorum. Yani ehl-i sünnet adil bir hüküm vermiş o konuda.
Adalet olmadıktan sonra hayatın ne anlamı kalır ki zaten?
Evet.
Yani şimdi aziz dost, Hazreti Hüseyin Mekke'ye geliyor, Medine'den. Evet. Medine'de yaşıyor ve Mekke'den Küfe'ye doğru yola çıkacak.
Yola çıkacak.
Bütün etrafındakiler yalvarıyor ona. Çıkma.
Gitme.
Hüseyin. İbn Abbas da bunların içerisinde, amcasının oğlu, amcamın oğlu, gitme. Bunlar zalimdir. En son Medine'den, Mekke'den özür dilerim ayrılırken Mekke'nin böyle biraz uzağına gitti. İbn Abbas, büyük sahabi, büyük müfessir, yanına gidiyor, yalvarıyor ona, gitme diyor. Vallahi seni yaşatmazlar diyor. Yani gitme deyince ağlıyor. Hazreti Hüseyin kaynaklarda geçtiği şekliyle ağlıyor ve diyor ki amcamın oğlu, ben nereye gittiğimi biliyorum diyor. Vallahi dün gece rüyamda dedemi gördüm diyor. Hüseyin'im yetmedi mi bu hicran dedi diyor. Bu ayrılık yetmedi mi?
Eyvallah.
Ama eğer ben bugün bu zulme baş kaldırmazsam, hilafet saltanata dönüştürülürken buna itiraz etmezsem, gelecekte insanlar kendi başlarına musallat olan zalimlere baş kaldırmayı unuturlar dedi.
Evet.
Yani ben bir kötülüğe karşı direniş yolu açıyorum dedi.
Evet.
Hazreti Hüseyin. Ve yolda birkaç sefer etrafındaki insanlara ayrılabileceklerini söyledi. Bu sizin kavganız değil dedi. Ailesi, çocukları, amcasının oğullarına vesaire falan. Şimdi
Hazreti Ömer'in oğlu da uyarıyor.
Ya birçok insan.
Evet, ey Hüseyin, seni düşmanların
dışarı. Yolda şair Ferezdak'la karşılaşıyor.
Ferezdak'la karşılaşıyor mesela, değil mi? Ferezdak. O meşhur, o cümleyi lütfen bence söyleyin. Önemli yani, bir cümle. Bugün de hala geçerli.
Müslim bin Akil Hazreti Hüseyin'in elçisi olarak şimdi Küfe'ye gitmiş. Küfe'de çok iyi ağırladılar Müslim'i. Orada tabii Küfeliler Hazreti Hüseyin'e mektuplar yazıyor. Gel buraya, sana biat edeceğiz falan diye. Bazı kaynaklarda da geçiyor. Benim zannım da öyledir ki onlar Yezid adına Hazreti Hüseyin'i Mekke ve Medine'den çıkarmak için tuzak kuranlar. Çünkü sonunda da ona karşı savaştılar.
Evet, 12 bin kişi önce biat ettikleri ama arkasından hiç kimse yanında kalmadı.
Aslında bu bir tuzak. Şöyle bir tuzak. Şehrin idarecileri başta olmak. Halk masum olabilir, ona bir şey demem, idarecileri. Yani onu Mekke ve Medine'den, harem bölgesinden çıkarıp ölüme hazır hale getirmek istiyorlar. Gel sana biat edeceğiz diyorlar. Müslim geliyor. Müslim'i çok güzel ağırlıyorlar. Birkaç gün onu misafir ediyorlar. Yiyor, içiyor. İşte biz işte Müslim Hazreti Hüseyin'e mektup yazıyor. Buradaki herkes seni çok seviyor. Buraya gelmen için herhangi bir tehlike yoktur diye.
Evet.
Mektubu alıyorlar. Hazreti Hüseyin'e gönderiyorlar. Ve Müslim'i üçüncü kattan aşağıya atarak parçalıyorlar. Şehit ediyorlar. Şair Ferezdak bunu biliyor. Yolda geliyor. Ferezdak ile karşılaştığında nedir durum diye sorduğunda Küfe halkıyla ilgili olarak diyor ki kalpleri şüphesiz senin nedir ama kılıçlarını sana karşı kullanacaklar diyor.
Hı hı. Bu kalbin seninle olması ama kılıcın sana karşı olması konusunu biraz eşeleyelim diye düşünüyorum.
Yani toplum seni seviyor ama kılıç toplumun elinde değil. İdarecilerin elinde. İdareciler o toplumu, hayat hakkı tanımaz. Eğer senin yanında olmaya devam ederlerse.
Eyvallah.
Çünkü onlar zalim. Çünkü onlar ölümü Azrail'in elinde değil, kendi ellerinde bir oyuncak olarak görüyorlar. Yani onun için burada
buna rağmen gidiyor.
Gidiyor. Çünkü eğer bu haksızlığa peygamber evladı itiraz etmeyecek olsaydı, bugün biz gördüğümüz haksızlıklara itiraz edebilme cesaretini gösteremezdik. Yani benden gelen kötülük iyidir anlayışı yaygınlaşırdı. Onun için mesela dört imama bakalım, dört mezhep imamına. Şimdi bu dört mezhep imamı da ehli sünnet veyahut da ehli beyt sevgisinden dolayı cezalandırılmışlardır. Yani İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii, İmam Malik, Ahmet bin Hanbel hepsi ehli sünneti olan sadakatleri ve bağlılıkları dolayısıyla bedel ödemişlerdir. Cezalandırılmışlardır.
Kim ödetmiş onlara bu bedeli? Devrin yöneticileri. Yani devrin yöneticileri, çok uzak zamanlardan bahsetmiyoruz. Hazreti Peygamber'den 50 yıl sonra başladı bu kötülükler, bu zulümler.
Evet.
Yani benim kötüm iyidir demeye hakkımız yok. Onun için söylüyorum bunu.
Kötülük kimden ve kime karşı olursa olsun, karşısında olması gerekiyor bir Müslümanın.
Evet. Bir Hazreti Ali'den nakleden Efendimiz'den bir hadis-i şerif var. Buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, ben size müminden de müşrikten de sakınmanızı tavsiye etmeye gerek duymuyorum. Çünkü mümini imanı kötülükten alıkoyar. Müşriğin ise sahip olduğu küfür damgası sizi sakındırmaya yeter. Ama ben size münafık alimden sakınmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü o diliyle size bildiklerinizi söyler ama sizin hoş görmediğiniz işleri yapar.
Hı hı.
Hadis-i şerif bu. Şimdi dolayısıyla yöneticilerin zulme vardıklarında onları zulümden ve kötülükten engellemesi gereken kişiler alimlerdir. Eğer alimler zulmün karşısında dipdiri ayakta durmayı beceremiyorlarsa zulmün manivelası haline gelirler. Bunlara İslam tarihinde ulema usu denilmiştir. Yani kötü alimler. Veyahut da Kur'an'ın ifadesiyle Bel'am.
Bel'am bin Bağura, evet.
Bin Bağura örneği anlatılıyor Kur'an'da. İşte bunlar böyle. O açıdan şimdi kalpleri seninle olması yetmiyor. Yani zayıfların kalpleri mazlumları sever. Ama güçlülerin kılıçları zalimleri sever. Yani güçlülerin kılıçlarının altında oyuncak olmamak için mazlumların güçlerini birleştirmeleri gerekir. Zulme karşı, kötülüğe karşı
ellerini, dillerini, birleştirmeleri
gerekiyor.
Yani ben de doğrusu hani arzu ettim ki bu hafta Türkiye'de hilafetle saltanat, zulümat ile adalet, nebevi duruş ile dünyevi duruş. İsterim ki hutbelerde orada, burada, şurada Hazreti Hüseyin bahanesiyle ve vesilesiyle Kerbela vesilesi biraz bundan altını çizelim. Hani biz sürekli...
Ama buna daha henüz hazır değiliz.
Öyle değil miyiz?
Evet.
Yoksa şunun altını çizmek isterim aziz dost. Benim Elif ninem vardı. Çerkez bir hanımefendiydi. Babamın annesi. Rahmetli oldu. Hiç unutmuyorum. Çocukken bize kızdığında Yezid derdi. Yıllar oldu. Üniversiteye geldim. Üniversite, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Yezid'in ne olduğunu öğrendim. Yine bir su içtiği zaman dedem ve ninem, Sayın Cerrah, dedemiz Hüseyin'in ruhu şad olsun derlerdi. Su ile, su vermek ile, su içmek ile hep bir Kerbela, hep bir Hazreti Hüseyin betimlemesi, tanımlaması yaparlardı. Yani bu bizim gelenekte, kültürde böyle ola gelmiş idi. Ama son yıllarda güzel bir şey söylediniz demin kuliste de. Yani o Muharrem olduğunda yediğimiz tatlılardan üzülmeye ya da acı hissetmeye şeyimiz kalmıyor diye. Ama böyle bir idrak da vardı. O ümmi, okuması yazısını sormayan Elif Aydınoğlu hanımefendi kızdığı insana Yezid derdi.
Eyvallah. Rahmet olsun. Şimdi sonuçta
top oynatmazlardı bize. Hüseyin Efendimizin kafasına top oynanmıştır diye.
Bir şey daha ama konuşalım. Şimdi şu. Hazreti Hüseyin Efendimiz şehit edildiğinde Alevilik de Sünnilik de yoktu. İslam vardı.
Evet.
Bunlar sonradan üretilmiş olan siyasi mevzulardır. Yani buradan Hazreti Hüseyin'in şehadeti üzerinden bir Alevi-Sünni çatışması veya kavgası çıkarmak da doğru değildir.
Evet.
Yani Sünnilerin işaret ettiğiniz gibi, mesela benim amcamın ismi Ali'dir. Onun
Hasan,
amcasının çocukların biri ismi Hasan, biri Hüseyin'dir. Yani hepimizin ailesinde
mutlaka bir Hasan'ımız,
evet,
Hüseyin'imiz
var. Bir Ali'miz, bir Hasan'ımız.
Camilerde halifeden sonra Hasan Hüseyin Efendilerimiz isimleri var.
Eyvallah. Yani dolayısıyla şimdi bizim tabii Hazreti Hüseyin'in hikayesi Müslümanların kendilerine ilim öğretecek, fıkıh, tefakkuh, yani doğru düşünme yollarını öğretecek alimlere var olan ihtiyacın da hikayesidir aynı zamanda. Yani o özellikle, şimdi buradan ben istersen şuradan size şimdi bir mektup okuyayım. Acı bir mektup yani. Çok acı ama okuyayım o mektubu.
Lütfen.
Muaviye'nin oğlu Yezid'e yazdığı mektup. Sevgili oğlum, çok büyük baskılarla insanları oğluna daha hayattayken biata çağırıyor. Büyük baskılar uyguluyor. Diyor ki son mektubu. Tüm engelleri ortaya kaldırarak yolunu hazırladım. Tüm düşmanlar yenildi ve önünde diz çöktürüldü. Büyük de bir hazine var elinde. Seni bekleyen sorunun özeti, özü hilafeti yürütebilmendir. Bu alanda Hüseyin bin Ali, Abdullah bin Ömer, Abdurrahman bin Ebi Bekir ve Abdullah bin Zübeyir'den başka kimse rakibin değildir. Abdullah bin Ömer zararsız bir insandır. Allah'a ibadet etmekten başka bir şeyle ilgilenmez. Abdurrahman bin Ebi Bekir gerekli cesaret ve yürekten yoksundur. Arkadaşlarının yolundan gider. Hüseyin bin Ali kuşkusuz bir tehlikedir. Irak halkı onu sana karşı kışkırtacaktır. Eğer böyle olur ve Hüseyin kontrolüne girerse kendisini bağışla. Muaviye biraz daha merhametli. Çünkü o peygambere çok yakındır ve halifelik için hak sahibidir. Ama bir tilki gibi hileli yollara sapıp bir kaplan gibi saldıracak olan Abdullah bin Zübeyir'dir. Eğer güzellikle yola gelirse ne ala. Yok aksi bir yol tutarsa bağışlanmamalıdır. Kendisini yakaladığın yerde parça parça et.
Evet.
Şimdi Tarihi İslam 2. cilt 29. sayfada var olan bir mektup bu. Aziz dostum, yani kaynak olarak da onu özellikle belirteyim. Şimdi Kerbela olayı bir acının ve acımasızlığın tarihidir. Burada Hüseyin Efendimiz bize bir yol açmıştır. Zulme karşı, kötülüğe karşı tabi ve teslim olmamak, direnmek, mücadele etmek ve bunun karşılığında günlerce susuz bırakılmış ve mahiyetiyle birlikte şehit edilmiştir. Yani daha önce de başkaları da şehit edilmişti, yani Hazreti Ebubekir Efendimiz,
Hazreti Babas, Hazreti Ali Efendimiz suikast ile, yani
onun dışındaki diğer 3 sahabi şehit edildi. Hazreti Ömer bir Mecusi İranlı tarafından.
Evet.
Hazreti Ali. Osman yine Müslümanlar. Hazreti Ali Efendimiz yine Ebu Lülü tarafından, Müslümanlar tarafından şehit edildi. Onun için bize önderlerimiz, ilim adamlarımız hak yolunda gerekirse Hazreti Hüseyin gibi şehadete koşabilecek bir ruh kıvamı, şuur ilka etmeleri gerekir her şeyden önce. Yani buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi düşün ki Hazreti Hasan ve Hüseyin, yani Hazreti Hasan Efendimiz de elmas tozu içirilerek şehit edilmiş.
Evet, karısı
yani,
tarafından suikast ile öldürüldü.
Onda birisi aldatmıştı onu da. Yani ortada yine bir siyasi mevzu var, mesele var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz düşünün ki bir meclise girdiği zaman veya mescide girdiği zaman ayağa kalkılmasını yasaklardı. İnsan insan için ayağa kalkmaz derdi. Ama kızı Fatıma onun bulunduğu meclise geldiğinde ayağa kalkardı ve Ümmü Ebiha derdi ona. Babasının anası derdi ona. Ve hürmet ederdi, ayağa kalkardı. Şimdi o Fatıma'nın gülleri, yani hepimizin gülleri, bülbülleri, Hasan ve Hüseyin efendilerimiz şehit edildiler yani. Şimdi bunların yaşadıklarından, onların acılarından biz kendi hissemize düşeni almak zorundayız ki bir daha kardeş kardeşi öldürmesin. Yani efendim Batı'nın tarihi, işte efendim 30 yıl savaşları, 100 yıl savaşları, mezhep savaşları bizde yok mu? Var. Biz de bunları yaşadık. Yani İslam tarihinde mihne olayları dediğimiz olaylar yaşanmıştır. Acılar. Yani şimdi benim elimde birkaç tane kitapla geldim bugün programa. Mesela bunlardan bir tanesi Alim ve Tağut, bir roman.
Evet, Üsve-i Kardavi'nin.
Kardavi'nin romanı. Bu işte şeyin, bir alimle efendim bir tağutun mücadelesini anlatıyor. Yani Said bin Cübeyr'in Haccacı Zalim ile olan mücadelesini, bir piyes veya roman olarak yazılmış bir kitap.
Buna biz Abdullah bin Zübeyr ile yine Yezid'i de örnek verebiliriz. Çünkü ben olayları tabii araştırınca, programı hazırlarken değerli dostum, baktım Hazreti Hüseyin şehadetinden sonra bu defa Mekke'ye yürüyorlar. Muhasar altına alıyorlar. Kabe'yi yıkıyorlar. Abdullah bin Zübeyr'i şehit edinceye kadar da durmuyorlar zaten. Gözü dönmüş sürü. Evet.
Evet. Yani dolayısıyla şimdi Kardavi, Karadavi veyahut da asıl ismi Karadavi, Kardavi olarak Türkiye'de meşhur olmuş. Kim? Türkiye'de Dünya İslam Alimi Birliği'nin kurucu genel başkanı. Şimdi birisini devretmiş başka birisini ama Ali Karadağ'ı ama yıllarca oran başkanlığını yapmış. Yani Sünni İslam geleneğinin şu anda dünya üzerinde yaşayan en güçlü alimi Karadavi Hoca. Ve o güya tırnak içerisinde Sünni İslam devlet geleneğinin işte yöneticilerinden birisi olan diyelim ki Yezid'e ve aynı zamanda onun valisi olan Haccac'a burada tağut diye. Şimdi Alevilik, Sünnilik mevzusu üzerinden gidelim yani. Tağut nedir? Yani şeytan kendini adına
Allah'ın yerine koyan. Evet.
Yani ilahlaşan insan. Tamam. Şimdi bak bu mesele hani bizi şimdi belki Sünni de Alevi de doğru anlasın, doğru konuşalım diye söylüyorum bunu. Sünni İslam aleminin bugün dünyada yaşayan en muteber alemi o günkü devlet başkanına kendisini ilah yerine koyan zalim diyor. Tamam. Ben de öyle düşünüyorum. Yani bunun dışında düşünmüyorum. Çünkü sonuçta orada o dönemde yaşanmış olan olaylar, hadiseler öyle çok kolay yenilir, yutulur hadiseler değildir yani. Ama buradan bugüne geldiğimiz zaman biz hangi dersi çıkaracağız? Bir, Hazreti Hüseyin Efendimiz'i ve Hazreti Hasan Efendimiz'i sonsuz ve sınırsız bir sevda ile seveceğiz. İki, onlara zulmetmiş olanları sevmeyeceğiz. وَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ Kimseye düşmanlık yapmayız ancak zalimlere. Ben onları hasmıyım. Ben onlara düşmanlık yaparım. Üç, bu yaşanmış olan hadiseleri az önce sizin de işaret ettiğiniz gibi böyle sürekli gündemde tutup da toplum içerisindeki birliği, dirliği zedelemeyeceğiz. Konuşulması gerektiği zaman bunları konuşacağız. Alınması gereken dersleri bunlardan alacağız. Bunlarla yaşamayacağız. Aksi takdirde dindirilmeyen yas ne oluyor? İnsanlar için bir
hastalıklı ruh haline, patolojiye dönüşüyor.
Yani. Eyvallah.
Konuşma. Saplantıya dönüşüyor.
Saplantıya dönüştürme.
Yani, şeytanı başka bir oyunla gelmiş oluyorsunuz.
Eyvallah. Tabii ki temelde asıl olanın insanlar açısından ve yönetimler açısından adalet olduğunu, adaletin temel değer olduğunu, temel esas olduğunu unutmadan efendim ne yapacağız? Mücadelemize bir şekilde devam edeceğiz aziz
dostum. Bir cümle aziz dost, şunun altını çizer misin? Yani sanki bugün biraz da belki Şii aleminin de propagandasıyla sanki Hazreti Hüseyin'e zulmedenlerin bugün bizim mensup olmaktan da mutlu olduğumuz, gurur duyduğumuz ehli sünnet anlayışının, sünni çizginin sanki Hazreti Hüseyin'in karşısına konumlanmış gibi bugün Hazreti Hüseyin'e birazcık böyle
söyledim ben az önce.
Evet,
yani mesela biraz dört mezhep imamı da Ehli Beyt'in hukukunu korumak istedikleri için zulüm görmüşlerdi. Şimdi muteber Sünni gelenek içerisindeki dört ana damar Hazreti böyle. Hüseyin'in ve Hazreti Ali Efendimiz'in soyunun, Hazreti Fatıma'nın soyunun hukukunu korumak için bu kadar çok eziyet çekmişler ve kırbaçlanarak can vermiş Hazreti İmam-ı Azam Efendimiz'in son vasiyetini biliyorsunuz. Ne diyor? Beni diyor gasp edilmemiş topraklara defnedin diyor. Yani o günkü Abbasi halifesini gasp olarak görüyor. İslam topraklarını, İslam toplumunun hükümdarlık hakkını gasp etmiştir diyor. Bak burada ilginç bir şey daha var. Şimdi Abbasi devletinin kurulma aşamasında Emeviler çok büyük ehli sünnete zulmettikleri için İmam-ı Azam talebelerini Abbasoğullarının yanına gönderdi. Zengindi, para verdi. Evet. Alimdi, fetva verdi desteklenmeleriyle ilgili olarak onları iktidara getirdi.
Ama
iktidara gelmelerine yardımcı oldu. Sonra onlar da Ehl-i Beyt'e kötülük yapmaya başlayınca onlardan da uzağım dedi ve onlara gasip dedi. Evet. Yani şimdi
ölçü bu.
Ölçü bu. Eyvallah. Yani o açıdan hani bu işi dedim ya az önce bu işi bir Sünni, Şii veya Alevi Sünni gerilimine tartışmasına götürmek doğru değil. Bu Ehl-i Beyt'in hukukunun ve Müslümanların adalet ve özgürlük arayışının bir sembolü olarak Hazreti Hüseyin'i görmemiz gerekiyor. Hazreti Hüseyin Efendimiz bir uyarıdır, bir semboldür, bir ışıktır, bir yol haritasıdır. Kendi ifadesiyle o zaman tamamlayalım istersen.
Buyurun.
Eğer tekrar söyleyeyim bunu, ben bugün bu adaletsizliğe baş kaldırmazsam bundan sonra gelecek olan Müslümanlar zalim yöneticilere itiraz edebilme imkanını kaybederler diyor.
Eyvallah.
Yani şehadete koştuğunu bilerek yürüyen bir insan, yaşayan bir şehitti ve şu anda hala yaşayan bir şehit.
Şehit. Allah şehadetini makbul eylesin. Ona bizlere rahmet eylesin. Hatta yine bizim Anadolu'da yaşlıların bir duası vardı. Evladım Allah seni Hazreti Hüseyin ve Hasan Efendimiz'e eş etsin. Cennete komşu etsin diye dua derlerdi. Biz öyle dua edelim. Sevgili dinleyiciler, bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta Allah'tan bir mani olmazsa sanki Ehl-i Beyt seviyesini konuşalım diye bir planımız var. İnşallah önümüzdeki hafta yine Sayın Cerrah'la bu stüdyoda buluşuncaya kadar hoşça kalın, esen kalın.
Allah'a emanet olun.
Hayata dokunan sözler.